Kitabın adı Veda. Yazarı Ayşe Kulin. 17. ayrım. Şahende Hanım konuşmaya başlayınca sustular. Behice iyi niyetle konuşan kadını dinlemeye çalıştı ama kulakları uğulduyordu. Kafasının içinde yüzlerce sinek uçuyordu sanki. Bütün o uğultulu vızıltının arasında vatan, memleket, İstiklal, hürriyet gibi laflar çarpıyordu kulağına. Fakat cümleleri kaçırıyor, söyleneni anlamakta zorlanıyordu. Yine de büyük bir dikkatle dinliyormuş gibi gözlerini konuşan kadına dikmişti. Konuşmacı da bir nazır eşine gereken saygıyı göstermek amacıyla sık sık Behice'den onay beklercesine gözlerinin içine bakıyor, genç kadından söyledikleriyle hemfikir olduğunu belirten işaretler bekliyordu. Bu heyecanlı konuşmalar tatsız şeyler çağrıştırıyordu Behice'ye. Sıkılmış yumruklarla ve ellerinde taşlar, sopalarla bağıra çağıra yürüyen insanlar, anlamadığı bir lisanda küfür olduğunu tahmin ettiği çirkin bağırışmalar, dövülme, aşağılanma ve ölüm korkusu. Ter içindeydi Şahende Hanım. Ne uzunlukta bir konuşma yapıyordu, neler anlatıyordu farkında bile değildi Behice. Az önce içtiği iki yudum limonatayı öğürerek çıkartmamak için büyük bir gayret sarf ediyordu. Mehpare, Behice'nin sıkıntısını ve alnında biriken terleri odanın havasızlığına verdi. Birden bir alkış koptu. Behice de diğerleriyle birlikte ellerini çırptı. Şimdi bütün hanımlar ayaklanmışlar, konuşmacı kadını tebrik ediyorlardı. Behice de yerinden kalkmak, tebrik kuyruğuna girmek istiyordu ama başı o kadar dönüyordu ki ayağa kalkmaya korkuyordu. Azra aralarında oturan mehparenin üzerinden uzanarak sordu. Şahinde Hanım'ın konuşmasını nasıl buldunuz? Kendini zorlayarak fevkalade dedi Behice. Bunu sizden duyarsa pek memnun olur. Şükufe Hanım'ın kıraatı başlamadan yanına kadar gidelim isterseniz. Gidelim. Behice mehparenin kulağına eğildi. Koluma girer misin lütfen? Kendimi iyi hissetmiyorum dedi. Mehpare biraz şaşkın kalktı, Behice'nin koluna girdi. Şahende Hanım'ın bulunduğu yere doğru yürümeye çalıştılar. Salon kalabalık ve havasızdı. Her kafadan bir ses çıkıyordu ve bu gürültü Behice'nin kulaklarında keskin çınlamalara neden oluyordu. Birkaç adım attıktan sonra Behice dehşetle ayaklarının ve ellerinin uyuşmakta olduğunu fark etti. Dizleri de çözülmekteydi. Mehpare koluna girdiği kadının yavaş yavaş yere çökmekte olduğunu hissedince beline sarılarak düşmesini önlemeye çalıştı. Behice abla, Behice abla neyiniz var? Aa Behice abla, aman Allah'ım düşüyorsunuz, düşüyor. Bayıldı, amanın bayıldı. Neler oluyor kuzum? Çekilin, çekilin, açılın şöyle. Kim bayıldı ayol? Aa, Behice Hanım bayılmış. Koşun, koşun. Şahende Hanım, diğer hanımları otoriter bir tavırla Behice'nin başından uzaklaştırdı, yanına çömeldi. Mehpare, Behice'nin başını dizlerine dayamış, bluzunun düğmelerini açmaya çalışıyordu. Limon kolonyası var mı evde? Varsa hemen getiriverin lütfen, dedi Şahende Hanım. Pencereyi de aralayın lütfen. Temiz hava girsin odaya. Sonra mehpareye baktı. Siz Behice Hanım'la birlikte geldiniz. Akrabasısınız değil mi kızım diye sordu. Evet efendim. Bayılma huyu var mıdır? Yoktur. Bugüne kadar bayıldığını hiç görmedim. Hamile mi? Değil. Yani bilmiyorum. Neden bayıldı sizce? Üşütmüş müydü? Hasta mıydı? Midesi mi rahatsızdı? Yok, hasta değildi dedi mehpare. Konuşmanız onu heyecanlandırmış olabilir, dedi Azra. Daha neler, dedi Şahinde Hanım. Makbule Hanım'ın koşarak getirdiği kolonyayı avuçlarına dökerek şakaklarına sürdü, burnuna koklattı Behice'nin. Dudaklarının üzerindeki, şakaklarındaki soğuk terleri Behice'nin ipek başörtüsüyle sildi. Yüzüne küçücük tokatlar attı, Behice yavaş yavaş kendine geliyordu. Gözleri aralandı, şaşkın şaşkın bakındı. Şahinde Hanım'ın üzerine eğilmiş endişeli yüzünü görünce rüya gördüğünü zannedip tekrar yumdu gözlerini. Merak etmeyin yavrum, bir şeyiniz yok, bir fenalık geçirdiniz. Behice neler olup bittiğini fark edince utancından öleceğini zannetti. Hiç tanımadığı birinin evinde onlarca kadının ortasında pat diye düşüp bayılmıştı. Rezil olmuştu. İçinden avaz avaz ağlamak geliyordu. Mehparenin yardımıyla oturmaya çalıştı. Hanımefendiyi yatak odalarından birini alalım da bir muayene edeyim dedi Şahinde Hanım. Kadın yanından uzaklaşınca Behice Azra'ya bu hanım doktor mu diye sordu. Sorusunun ne kadar aptalca olduğunun farkındaydı. Bir kadın nasıl doktor olabilirdi? Ama Şahinde Hanım kendinden o kadar emin bir tavır içindeydi ki sanki doktormuş gibi hareket ediyordu. Şahinde Hanım çok tecrübeli bir ebedir dedi Azra. Behice büsbütün paniğe kapıldı. Yüzüne yeni yeni gelmekte olan renk bir kez daha kaçtı. Behice Hanım, istemiyorsanız muayene olmak zorunda değilsiniz. Ben söylerim Şahinde Hanım'a, dedi Azra. Ayıp olmaz mı? Olmaz. Behice yavaş yavaş ayağa kalktı, başı hala dönüyordu. Mehpare ve Azra'nın kolunda Makbule Hanım'ın yatak odasına doğru yürüdü. İçeride Şahinde Hanım yeni yıkadığı ellerini keten bir havluya kurulamakla meşguldü. Behice'yi görünce gülümseyerek yanına geldi. Korkmayın kızım dedi, sadece nabzınızı dinleyeceğim. Bugün yemek yemediniz mi siz? Yedim. Behice'nin ince bileğini avucuna alıp dudakları kıpır kıpır nabzını saydı. Dilinizi çıkarın bakayım. Behice ağzını açıp dilini uzattı. Kendini çaresiz bir küçük kız gibi hissediyordu. Dilinizde bir şey yok dedi Şahinde Hanım. Vaziyet anlaşıldı. Sizin yaşınızdaki genç kadınlar sadece bir sebeple bayılırlar. Neden bayılırlar? Malum nedenle. Behice kıpkırmızı oldu. Eğer tahminim doğruysa zamanı geldiğinde bu bebeği dünyaya ben getirmek isterim. Hamile olduğumu sanmıyorum efendim ama alakanıza pek çok teşekkür ederim dedi Behice. Başında bekleyen Makbule Hanım'a döndü. Sizlere çok zahmet verdim. Meclisinizin tadını kaçırdım. Mehpare ile ben evimize dönelim artık. Azra Hanım konuşmalar bittikten sonra gelir. Behice hatırını sormak için kapının önünde toplaşan hanımlara binbir teşekkür ettikten ve ev sahibesinin arabasını verme teklifini temiz hava almak istediğini söyleyerek geri çevirdikten sonra mehparenin kolunda ağır ağır yürüyerek ayrıldı evden. Nereden uymuştu Azra'nın aklına da buralara gelmişti? Ona neydi hürriyet, adalet, müsavat meselelerinden? O daha evdeki düzenine sahip çıkamamışken ona mı kalmıştı vatanı kurtarmak? Evinde oturup udunu çalmak, yününü örmek varken işi neydi onlarca ukala kadının arasında? Üstelik bir de düşüp bayılmış, rezil kepaze olmuştu. Mehpareden utanmasa hüngür hüngür ağlayacaktı. Evlerine yaklaşırlarken mehpareye, Allah aşkına bugün başıma gelenlerden evde sakın kimseye bahsetme emi, hele Saraylı Hanım hiç duymamalı diye yalvardı. Ama olur mu Behice abla dedi mehpare, fenalık geçirdiniz, bir doktor görmesin mi sizi, neden bayıldığınızı merak etmiyor musunuz? Sıkıntıdan bayıldım. Sıkıntıdan kimse bayılmaz. Limonata dokundu. Limonata mis gibiydi. Kimseye dokunmadı da bir size mi dokundu? Olabilir, benim midem hassastır. Bakın evdekilere söylememeye bir şartla söz veririm. Neymiş o? Bir doktora görüneceksiniz. Mahir Bey'e haber yollatalım. Ona neler olduğunu anlatıp fikrini soralım. Kemal Bey'i çağırtmış gibi haber yollarız. Sizi Kemal Bey'in odasında muayene eder. Behice düşünceliydi. Aslında kendi de endişe etmişti bayıldığı için ama Kemal'le bir sır paylaşmak fikrinden hoşlanmamıştı. Mehpare, Behice'nin tereddütünü anlamış gibi, Kemal Bey kimselere söylemez, inanın bana dedi. Saraylı Hanım'ın ne kadar evhamlı olduğunu o hepimizden iyi bilir. Pekala dedi Behice, öyle olsun. Şimdi söyle bakalım bana, Şahinde Hanım neler anlattı? Benim kulaklarım uğulduyordu, hiçbir şey duyamadım. Şahane bir konuşma yaptı. Onu dinlerken insanın içinden silah kuşanıp hemen gidesi geliyordu düşmana karşı durmaya. Kadın erkek hepimizi Anadolu'da başlayan harekete katılmaya çağırdı. Ne yani, çoluk çocuğumuzu bırakıp Anadolu'ya mı geçecekmişiz? Geçmemiz şart değilmiş. Para yardımı da yapabilirmişiz. Eşya, battaniye, hırka, ayakkabı ve erzak gönderebilirmişiz. Sargı bezi dikebilir, ilaç tedarik edebilirmişiz. Öyle dedi yani. Sen sakın bunları Reşat Bey'in yanında söyleyeyim deme. Vallahi bizi bunların konuşulduğu bir meclise götürdüğü için Azra Hanım'ı hemen evine geri yollar dedi Behice. Bence Reşat Bey de vatanını çok seviyor dedi Mehpare. O yüzden bize kızmaz, merak etmeyin. Ne tuhaf bir kızsın sen dedi Behice. Kemal mi öğretiyor sana bunları? Kimse öğretmiyor efendim dedi Mehpare. Hepimiz gönlümüzde sevgilerimizle doğuyoruz. Vatan sevgimizle, evlat sevgimizle, ana baba sevgimizle, aşkımızla. Zamanı geldikçe içimizdeki sevgiler filiz veriyor sadece. Ben böyle düşünüyorum yani. Ne zaman düşünüyorsun sen bütün bunları? Ben gecelerce uyumadımdı ya Kemal Bey'imin başında beklerken, işte o zaman çok düşündümdü. İlahi mehpare, artık çok düşünme de uyumana bak geceleri. Uykusuzluktan, yorgunluktan sararıp soldun. Böyle giderse sen de hastalanacaksın. Benim gibi bayılıverirsin sonra, dedi Behice. Siz beni merak etmeyin Beyce abla dedi kız gülümseyerek. Bir şeycik olmaz bana. Biz Çerkezler cefaya alışkınızdır. Kemal Bey'imiz bile binlercesi donarak ölürken Sarıkamış'tan sağ salim dönebildi ya evine. İşte o zaman inandım ki Allah biz Çerkez kullarını kayırıyor azıcık. Kemal'in döndüğü günkü hali gözümün önüne geliyor da ona sağ salim döndü diyebilmek için herhalde Çerkez olmak lazım. İlahi mehpare dedi Behice. Damat Ferit Paşa yeni sadrazam olarak kabinesini kurarken Maliye Nazırı'nı değiştirmedi. Maliye Nazırlığı teknik malumat gerektiren bir makamdı. Ahmet Reşat uzun yıllardan beri bu malumata haizdi ve bugüne kadar partizanlığı görülmemişti. Ahmet Reşat ise hoşlanmadığı sadrazamın kabinesinde yer almayı, kadim dostu Ahmet Reşit'in de aynı kabinede dahiliye nezaretine tayin edildiğini öğrenince içi rahatlayarak kabul etti. Doktor Mahir hem aile dostunun eski makamına yeniden tayinini tebrik etmek hem de Behice Hanım tarafından gönderilen mektuptaki davete icabet etmek için sabah saatlerinde Reşat Bey'in konağına bir ziyarette bulunmuştu ve her zamanki gibi önce Kemal'in odasına çıkmıştı. Kemal'le görüşürlerken kapı vurulmuş, Behice peşinde mehpare ile içeri süzülmüştü. Kemal'e gözleri yerde utanarak rica etmişti. Geçenlerde bir fenalık geçirmişti. Mühim bir şey değildi ama doktor beyden tavsiye almak istiyordu. Acaba kısacık bir süre mehparenin odasında bekleyebilir miydi? Elbette yenge, ben aşağı inerim demişti Kemal. Yok yok, aşağı inmeyin Kemal. Saraylı Hanım'ın dikkatini çekmeyelim. Endişelenmesin boşuna. Mehparenin odasında bekleyiverin. Kemal çıkınca Behice hemen sadede geldi. Mektubunda belirttiği gibi doktordan bir ricası vardı. Bu muayenenin ev halkını telaşa vermemek adına kimse tarafından bilinmemesini, aralarında kalmasını rica ediyordu. Doktor Mahir muayenesini bitirdikten sonra ellerini yıkamak için izin isteyip odadan çıktı. Kemal'in yatağında uzanmakta olan Behice doğruldu, saçlarından kayan örtüyü düzeltti ve başında bekleyen mehpareye "Haydi git Kemal Bey'e haber ver de odasına dönsün." dedi. Odaya geri gelen Doktor Mahir, "Efendim, görünürde hiçbir rahatsızlığınız yok." dedi. "Söylediğiniz gibi Ebe Hanım bilmiş, herhalde hamilesiniz. Bir şişeye biraz idrar koyar, bana verirseniz size tam neticeyi en kısa zamanda bildiririm." "Nasıl olur? Hay Allah! Neden olmasın?" "Bu sefer belki de o kadar beklediğiniz erkek evlada kavuşursunuz." "Reşat Bey için istiyorum bir erkek evlat. Kendim için değil Mahir Bey. Reşat Bey kızlarından çok hoşnut gördüğüm kadarıyla." "Biliyorsunuz, Suat'ı mektebe yolladığı erkek çocukmuş gibi. Bir oğlu olursa kızları rahat bırakır." "Fena mı kızların da okumaları?" "Kızların terbiye ve tahsili ayrıdır efendim. Suat'ın elinden daha doğru dürüst bir kaniviçe bile çıkmıyor. ut çalamıyor. Evde kalmıyor ki öğrensin bunları. Mektebe gitti gideli hayta oldu. Doktor Mahir güldü. Ya Leman diye sordu. Onu Reşat Bey'in elinden Saraylı Hanım kurtardı. Leman'ın gözlerini, boyunu, posunu, bir de aşırı titizliğini kendine benzetiyor ya, ona Çerkez yemekleri öğretip duruyor. Lakin Leman pek tembel. Piyano çalmaktan başka sevdiği hiçbir şey yok. Zor yaşlarıdır kızların bu yaşlar, dedi Mahir. Tembelliği yakında geçer efendim. Şimdi o ne bir çocuk ne de bir genç kız. Haliyle şaşkındır biraz. Mehpare Kemal'le birlikte odaya geri döndüğünde Mahir çantasını çoktan toplamıştı. Doktor, yengemin baygınlığının esbabı mucibesini keşfettin mi? Diye sordu Kemal. Yengenin baygınlığının esbabı mucibesi şu anda maliye nezaretinde işinin başında herhalde, dedi Mahir gülerek. Yapma yahu. Sürekli savaşan bir millete sürekli nüfus takviyesi gerek elbette. Benimle eğlenmeyin, dedi Behice. Belki de hakikaten heyecandan bayıldım. Selanik'ten hadiseli kaçışımızdan beri böyle kalabalıklara pek gelemiyorum. Hemen yüreğim sıkışıyor. O yüzden yalvarırım her ikiniz de henüz kimseye bir şey söylemeyin, emi. Merak etmeyin Beyci Hanım. Bir doktor hastasıyla olan hususi meselelerini asla kimseye fahş edemez. Ben tahlilin neticesini size mutlaka bildiririm. Sonrası artık size kalmış. Kime isterseniz ona söylersiniz. Ya hamile değilsem? Bir daha bayılmazsanız mesele yok. Bayılmalar tekrar ederse hastaneye buyurursunuz. Bazı tahliller vardır, onları yaparız. Ama şimdi gidin, bir şişe bulun ve aşağı inmeden idrar numunesini bana getirin lütfen. Behice, Mahir'e teşekkür ederek odadan çıkınca mehpare peşinden seyirtti. Behice abla, bir kolonya şişesi vardı, ağzı tıpalı. Onu boşaltıp yıkamamı ister misiniz diye sordu. Ziyan olmasın kolonya. Çok az kalmıştı zaten. Teşekkür ederim mehpare. Hazır edince hemen getiriver yatak odama. Behice odasına çekildi, kapısını kilitledi, bluzunu çıkardı, aynanın önünde göğüslerini kontrol etti. Meme uçları hafifçe koyulaşmıştı. Sabahları canı hiçbir şey yemek istemiyordu ve kokulara karşı burnu iyice hassaslaşmıştı. Hamile olma ihtimali vardı ama o toplantı gününün sıkıntı ve endişesinden de bayılmış olabilirdi. Bir daha asla gitmeyecekti böyle yerlere. Mehpare iyice çalkaladığı kolonya şişesi elinde kapıyı vurunca kapıyı açtı ve şişeyi kaptığı gibi tuvalete koştu. Mahir kadınlar odadan çıktıktan sonra Kemal'in masaya yayılmış son çevirilerini toparladı ve çantasından yeni dergiler çıkartıp arkadaşına uzattı. Tercüme yapmak bana kafi gelmiyor Mahir, dedi Kemal. Kendimi son derece sıhhatli ve kuvvetli hissediyorum. Aranıza katılma zamanım geldi. Sıhhatine kavuştuğunu inkar edemeyeceğim. Ama bünyen hala zayıf Kemal. Kendini çok zorlamamalısın. Bir odanın içinde hapsolmak maneviyatımı harap etmekte. Böyle giderse aklımı kaçıracağım. Kolay olmadığını biliyorum dostum. Tevkifat emrin olmasaydı seni çoktan çiftliğe aldırmıştım ama etraf casus dolu. Kim hafiye, kim değil anlamak zorlaştı. Görüntümde bazı değişiklikler yapabilirim Mahir. Sakal bırakırım, saçlarımı boyarım, gözlük takarım. Saraylı Hanım'ın ara sıra kullandığı kına var mesela. Bak bu fena fikir değil. Saçlarına kırmızı bir ton verirsen seni Yahudi zannedebilirler. Böylece işgal kuvvetlerinin hışmından hemen kurtulursun. Çünkü onların derdi ekaliyetlerle değil Müslümanlarla. Kapı vurulunca sustu Mahir. Mehpare Behice'nin idrar şişesini getirmişti. Behice Hanım bunu size vermemi söyledi, dedi şişeyi Mahir'e uzatırken. Mahir şişeyi alıp tıpasını kontrol etti ve körüklü doktor çantasının içine koydu. Kemal Bey, size bir şey sorabilir miyim, dedi Mehpare. Sor bakalım. Behice ablamın Selanik'te başına ne geldi? Neydi o hadiseli kaçış hikayesi? Kötü bir hatırası mı var? Mahir'le Kemal birbirlerine baktılar. Kötü bir hatırası var, dedi Kemal. Öğrenmemde mahsur var mı? Neden bu kadar merak ettin mehpare? Sadece ablama yardımcı olabilmek için. Eğer hamile değilse ve yarın öbür gün yine bayılacak olursa, hakikati bilirsen belki elimden kolonya koklatmaktan daha fazlası gelir, onu rahatlatırım diye düşündüm. Geçen gün gittiğimiz konaktaki kalabalığın onu çok rahatsız ettiğinin farkındayım. 17. ayrımın sonu. Sayfa 154. Devamı 18. ayrımda.